Ayırım 18. Sayfa 195. Uykuya daldığında neredeyse sabah olmak üzereydi. Kaç saat uyuduğunu bilmiyordu ama yatağın ucundaki telefon çalmaya başladığında kan çanağına dönen gözlerini kırpıştırarak araladı. Homurdandı ve uykuya devam etmek istedi. Yatağın içinde döndü. Başını yastığa gömdü ve zil sesinin dinmesini bekledi. Telefon ısrarla çalıyordu. Arayan mihmandarı Nikita Stanislavski olduğunu tahmin etti. Normal olarak kendisini almaya gelmiş, lobide bulamayınca odadan arıyor olmalıydı. Eli telefona uzandı, sonra vazgeçti. Kalkacak gibi değildi. Gözünden uyku akıyordu. Arar arar vazgeçerdi. Olmazsa bir taksiye atlar, üniversiteye yalnız da gidebilirdi. Fakat durmak bilmiyordu zil sesi. Lanet olsun diye homurdandı ve ahizeyi kaldırıp kulağına götürdü. Alo. Benim, dedi yumuşak bir kadın sesi. İsmini vermemişti ama Sinan arayanın Tatyana olduğunu hemen anladı. Evet. Seni rahatsız ettiğim için kusura bakma, herhalde uyuyordun. Önemli değil. Sesi ister istemez biraz buruk çıkmıştı. Uykuya dalıncaya kadar beyninde muhtelif ihtimaller sıralanmış ve genç kadına olan güveni de sarsılmıştı. Ama nasıl olsa sesindeki burukluğu anlayamaz, kuşkulansa bile bunu uyku mahmurluğuna verirdi. Önemli bazı gelişmeler oldu. Seninle hemen görüşmem lazım. Ne gibi gelişmeler? Bunu telefonda açıklayamam. Üniversitedeki konuşman saat kaçta? 11.30'da. Şimdi o konuşmayı boş ver. Nasıl olur, diye homurdandı Sinan. Ben konuşma saatini öğleden sonraya kaydırabilirim. Tertip komitesinde olduğumu biliyorsun. Seninle hemen görüşmem lazım. Sinan yavaş yavaş toparlanmaya başlamıştı. İçini yeni bir ürküntü kapladı. Başı çatlarcasına ağrıyordu. Eli gayri ihtiyari boğazına gitti. Boynu hala şiş gibiydi. Neden, ne oldu, diye sordu. Bunu sonra anlarsın. Genç adam ne diyeceğini kestiremedi. Nedense içinden yükselen bir his bu davete gitmemesini söylüyordu. İtiraz edecek bir bahane aradı. Sonra aklına gelen ilk sebebe sarıldı. Fakat az sonra mihmandar Nikita burada olur. Ona ne diyeyim? Nikita asla gelmeyecek. Sinan buz gibi kesildi yine. Korka korka neden, diyebildi. Çünkü onu bu sabah öldürdüler. Nikita bizden biriydi. Sinan'ın eli ayağı titremeye başlamıştı. Bir an gözlerinin önüne saf görünümlü asistan geldi. Doğrusu onun bir FSB ajanı olacağına hiç ihtimal vermemişti. Neden sonra çaresizlik içinde "Nereye gelmemi istiyorsun?" diye sorabildi. "Pushkin Güzel Sanatlar Müzesi'ne." "Nerede orası?" "Arbatskaya'da. Ünlü bir yerdir." "Orayı nasıl bulacağım?" "Merak etme. Otelin önünde seni koruyan iki adamımız var. Az sonra biri odana gelip alacak. Unutma, adı Kroşenko'dur." "Anladım," dedi Sinan. "Ne zaman buluşacağız?" "Hemen. Ben şimdi doğru oraya gidiyorum." Sinan belki bir şeyler daha soracaktı ama telefon çoktan kapanmıştı. Kulağına çevir sinyali gelmeye başladı. Sinan alelacele giyinmeye başladı. Koyu renk takım elbisesi dün gece karlar içinde boğuşma sırasında kirlenmiş, pantolon paçaları kar ve çamur lekeleri içinde kalmıştı. Spor ceketiyle siyah pantolonunu giydi. Temiz bir gömlek seçti. Kalın örgü kravatını bağladı. Tatyana'nın yanından kaçta ayrılabileceğini bilmediğinden sunacağı tebliği ve notlarını da çantasının içine yerleştirdi. Ne yazık ki yazılarına son bir kez göz atma fırsatı bulamamıştı. Gerçi 1,5 aydan beri bu konuşmaya hazırlanmıştı ama yine de sorulabilecek sorular karşısında tam hazırlıklı olmayı isterdi. Çantasını kapatırken, "İnşallah konuşmayı yapacak kadar yaşarım," diye aklından geçirdi. Saatine bir göz attı. Doktor Yelisev'in telefonunun üzerinden yaklaşık 15 dakika geçmişti. Ama aşağıdaki FSB ajanı hala yukarıya çıkmamıştı. Huylanmaya başladı. Adam gecikmişti. Asansörle bulunduğu kata çıkmak bu kadar uzun zaman almamalıydı. Meraka kapıldı. Odasının kapısını açıp koridora baktı. Bir hizmet görevlisi koridoru elektrikli süpürgeyle temizlemekle meşguldü. 3 oda ilerisinde kendisi gibi sempozyuma davetli hocalardan biri dışarıya çıkıyordu. Hatta bir an göz göze geldiler. Adamın suratına aşinaydı. Nitekim yabancı da ona hafifçe tebessüm etmişti. Sinan kapıyı kapatıp içeri çekildi. Şimdilik beklemekten başka yapabileceği bir şey yoktu. Keşke Tatyana'dan bulunduğu yerin telefonunu alsaydım, diye düşündü. Kendisini almaya gelecek olan adam daha da gecikirse ne yapmalıydı? Tatyana durumun çok acil olduğunu söylemişti. 1-2 dakika daha bekler, olmazsa Pushkin Müzesi'ne bir taksiye atlayıp giderdi. Sonra Tatiana'yı aramasının da gereksiz olduğunu kavradı. Kız, şimdi ben de bulunduğum yeri terk ediyorum demişti. Acaba Tatiana ne sebeple kendisini apar topar çağırmıştı? Bu kadar önemli hadise ne olabilirdi? Sinan korkuyordu. Bir yandan da meraktan çatlayacak gibiydi. İstanbul'daki esrarengiz karşılaşma başına ummadığı işler açmıştı. Kapının vurulmasıyla düşüncelerinden sıyrıldı. Koruması olan FSB ajanı gelmiş olmalıydı. Vasili Yelisev'in kiralık katili Mihail Novodevici, Kempinski Oteli'nin lobisine çok erken saatlerde gelmişti. Şanslı yaver gidiyordu. Sabahın erken saatlerinde bile otel Sheremetyevo havaalanından gelen turistlerle doluydu. Aslında bu mevsim turist akını için ölü bir sezon sayılırdı. Fakat o sabah otele inen müşteri sayısı oldukça fazlaydı. Gazetesini açıp koltuklardan birine oturdu. Kendisiyle ilgilenen pek kimse yoktu ama eski KGB ajanı mutlaka kendisinden şüphelenecek en az bir veya iki kişinin olması gerektiğini biliyordu. Nitekim az sonra ikisini de tespitte zorluk çekmedi. Biri ana girişin hemen yanındaydı. Diğeri ise dahili telefon kabinlerine yakın bir yerde duruyordu. Bunca yıllık deneyimi ve KGB'de geçirdiği yıllar onların FSB ajanları olduğunu anlamasına yetti hemen. İşini rahatlıkla görebilmesi için saf dışı edilmeleri gerekiyordu. Yoksa Mihail'in başına bela olabilirlerdi. Telefon kabinlerine yakın olanı ısrarla o çevreden ayrılmamakta titizlik gösteriyordu. Onun bir telefon mesajı beklediği açıktı. Nöbetteki korumalar çok nadir de olsa zaman zaman birbirleriyle bakışarak anlaşıyorlardı. Onların tahmin ettiği korumalar olduğundan kuşkusu kalmadı artık. Mihail, muhtemelen Türk'ün odasının bulunduğu koridorda da bir ajanın beklediğini düşündü. Her ne kadar Türkiye yapılacak bir saldırının muhtemelen otel dışında olacağını tahmin etseler dahi, yine de yakın koruma için yukarıda birini bulundururlardı. Acele etmedi, yeterince vakit vardı daha. Nöbetçi ajanlara biraz küçümseyerek baktı. Çaylaklar diye geçirdi içinden. Onun zamanında KGB dünyanın en güçlü istihbarat örgütüydü. Ajanlar çok sıkı eğitimden geçirilir ve iyice deneyim kazanmadan göreve atanmazlardı. Usta bir göz bunların gizli vazifeyle çalıştıklarını hemencecik anlayabilirdi. Mihail'i kapıdakinden ziyade kabinlerin başındaki ilgilendiriyordu. Onu daha dikkatle izlemeye başladı. Tam o sırada dahili kabinlerdeki telefonlardan biri çaldı. Ajan hemen telefona koştu ve açtı. Çok kısa konuşmuştu. Belli ki aranan kendisi değildi. Telefonu açık bıraktı. Az sonra bir bellboyun elinde çıngırakla gelen turistler arasında dolaştığını gördü. Alman olduğunu sandığı bir turist açık telefona gitmişti. Mihail yerinden kalkarak kabinlere biraz daha yakın bir yere oturdu. Gazetesini tekrar açarak yüzünü kamufle etti. Nöbetteki ajan ilgilenmiyordu kendisiyle. Aradan yarım saate yakın bir zaman geçti. Mihail tam yerinden kalkıyordu ki telefon yine çaldı. FSB ajanı santral memuru gibi telefona koştu. Şimdi konuşmasını gayet net duyuyordu. Evet efendim, ben Kroşenko'yum. Anladım Sayın Yelisev. Emredersiniz. İstediğiniz kişiyi hemen oraya getiririm. Tamam efendim. Mihail irkildi. Ajanın bütün konuşmasını duymuştu, avı elden gidiyordu. Planında acilen bir değişiklik yapması gerekecekti. Hiç tereddüt etmeden gazeteyi katlayıp cebine koydu ve ayağa kalktı. Telefonun başındaki ajan kapının önündeki diğer ajana eliyle ''Ben gidiyorum'' dercesine bir işaret yaptı. Diğeri anlamış olmalıydı ki başını salladı. Türk, Doktor Yelisev'le buluşacak olmalıydı. Mihail sırıttı. Bu daha da iyiydi. Belki bir taşla iki kuş vurabilirdi. Keyiflenerek sırıttı. Telefonda konuşan ajanın pek etrafla ilgilendiği yoktu. ''Aptal herif'' diye mırıldandı içinde. Ne kadar da amatörce çalışıyorlardı. KGB'nin bu hallere düşmesine müthiş hayıflanıyordu. Teşkilatta yıllar önce yapılan tasfiye, bütün kendisi gibi becerikli ve tecrübeli elemanların yok olmasına sebep olmuştu. FSB ajanı, paltosunu almak için lobideki koridor sonunda personel tarafından kullanılan özel bir odaya yürüdü. İçeri girince Mihail de arkasından daldı. Ufak bir yerdi, kapıda girilmez diye ufak pirinç bir levha asılıydı. Duvardaki paltosuna uzanan FSB ajanı, arkasından birinin odaya daldığını görünce irkildi. Dönüp Mihail'e baktı. Adamı anımsamamıştı. Yanılmıyorsa lobide vakit geçiren otel müşterilerinden biriydi. ''Burası özel bir otel müstahdemlerine aittir, girilemez.'' dedi sertçe. Mihail'in acelesi yoktu. Usulca kilidi çevirdi. Ajan huylanmıştı. Elini silahına doğru atarken "Kimsin sen?" diye bağırdı. Kiralık katil "Telaşlanma," dedi. "Ben otel güvenliğinden Mihail Novodivici." Eski KGB ajanı gerçek ismini vermekte hiçbir mahsur görmemişti. Nasıl olsa bu çaylak asla odadan dışarıya canlı olarak çıkamayacaktı. "Asıl sen kimsin? Niye saatlerdir telefon kabinlerinin başında dikiliyordun? Bu odaya neden girdin?" FSB ajanları böyle sorgulanmaya alışık değillerdi. Proshenko kaşlarını çattı. Adamın otel güvenliğine mensup olması rahatlatmıştı ajanı. Dik bir şekilde gürledi. "Federal güvenlik servisindenim." Normalde servisin adı her Rus vatandaşını korkutmaya yeterliydi. Otel güvenlik memurunun da karşısında ezilip bozulacağını sandı ama adam "Lütfen kimliğinizi göreyim," demişti. Proshenko sinirlendi ama bir yandan da adama hak verdi. Ne de olsa o da görevini yapıyordu. Elini bu kez cüzdanına attı. Bu tedbirsizliği Mihail'e yetmişti. Birden ok gibi Kroşenko'nun üzerine atladı. Gafil avlanan FSB ajanı yerde yuvarlandı. Mihail çok ustaca adamın boynunu kollarına sarmıştı. Ajan karşı koyduğu anda boynunun kırılacağını anladı. Hiç kımıldamadı. Ölüme kendini bu kadar yakın hiç hissetmemişti. "Konuş," dedi Mihail. "Türk'ü nereye götüreceksin?" Boynundaki cendere öyle güçlüydü ki zorlukla konuşabildi Kroşenko. "Puşkin Güzel Sanatlar Müzesi'ne." "Ne işiniz var orada?" "Bilmiyorum. Bana numara yapma yoksa boynunu kırarım. İnan bilmiyorum." "Kimle buluşacaksınız orada?" Kroşenko biraz tereddüt etti. Henüz 3 yıllık memurdu. Konuşursa işinden olacağını düşündü ama konuşmazsa bu herif rahatlıkla boynunu kırabilirdi hem de acımasızca. "Tatyana Yelisev'le," dedi. Mihail bilmiyormuş gibi "Kim o?" diye sordu. "Amirim." Kiralık katil içinden sırıttı. Bu cidden ilginç bir bilgiydi. Acaba Vasili Yelisev kızının bir FSB yetkilisi olduğunu biliyor muydu? Bu konuyu düşünmeliydi, belki işine yarayabilirdi. Bir baba kızının ölüm fermanını veriyorsa bunun altında çok önemli bir neden yatmalıydı. "Yukarıda başka adamınız var mı?" diye sordu. Cevabı beklemeden de adamın boynunu biraz daha sıktı. "Evet, bir kişi daha var." Mihail öğreneceğini öğrenmişti. Sonra tek bir hamleyle adamın boynunu ustaca kırıverdi. Kroşenko'nun gıkı bile çıkmamıştı. Cesedi öylece bıraktı ve dışarıya çıkarken kapıyı üstünden kilitledi. Mihail, Sinan'ın katına çıkınca koridora bakındı. Bir kat görevlisi temizlikle meşguldü. Koridorun ucunda ise gençten biri kollarını göğsünde çaprazlamış, asansörden çıkanlara bakıyordu. Onu da ilgisizmiş gibi seyre başladı. Mihail aslında ajanın kendini kontrol ettiğini anlamıştı. Kararlı adımlarla adama doğru yürüdü. Ajan, Mihail'in üstüne doğru geldiğini görünce toparlanıp dikkat kesildi. Böyle durumlarda nöbet tutan memurlara nasıl davranılacağını çok iyi bilirdi. Ajanın karşısına dikilip, "Hangi odada kalıyor?" diye sertçe sordu. Sesi o kadar tok ve amirane çıkmıştı ki, memur kendilerinden biri olduğundan hiç şüpheye düşmedi. "Soldan 3. kapı," dedi. Mihail hiç bozmadan, "Adam dönünceye kadar sen burada bekleyeceksin," dedi. Memur başını sallayıp, "Peki," dedi. Tam arkasını dönüp Sinan'ın odasına doğru ilerlerken ajan, "Bir dakika," diye seslendi. Mihail durdu. Zayıf bir ihtimal de olsa adamın şüphelenmiş olması mümkündü. Tecrübesiyle bu gibi durumlarda ne yapması gerektiğini çok iyi bilirdi. Aşağıdaki ajan gibi onu da öldürmesi kaçınılmaz olabilirdi. Tabanca kullanamazdı. Otel koridorunca ateşli silah en son akla gelebilecek korunma aracıydı. Ama ceketinin sağ cebindeki sustavısı veya iç cebindeki boğma teli en uygun olanlarıydı. Arkasını dönmeden koridordaki temizlikçiye baktı. Adam işiyle meşguldü ve onlarla ilgilenmiyordu. Ayrıca kullandığı eski model elektrik süpürgesi yeterince gürültü çıkarıyordu. Elini ceketinin sağ cebine sokarak ağır ağır geri döndü. "Ne var?" diye homurdandı. Ajan süklüm püklüm, "Sigaran var mı?" diye sordu. "Benimki bitti de." Mihail derin bir nefes aldı. Her şey yolunda sayılırdı. Memura bir kutu Pall Mall sigarası uzattı. Ajan sigarayı görünce sırtarak, "Vay be, Pall Mall'a?" dedi. "Sağ ol." "Sende kalsın, zaten her zaman içmem." Mihail sonra da Sinan'ın kapısını tıkırdattı. Kapıyı açan Sinan bir an karşısındaki adama baktı. Kısa sarı saçları, gelişmiş adaleleri ve buz mavisi açık gözleri vardı. Yüzündeki ifadeden adeta ürktü. Adam Rusça bir şeyler mırıldanmıştı. Anlamadı tabii. İngilizce olarak Rusça bilmiyorum dedi. Mihail bu defa düzgün ve akıcı bir İngilizceyle "Günaydın efendim, ben Doktor Yelisev'in gönderdiği memurum. Sizi götürmeye geldim," dedi. Sinan başını salladı. Sonra "Adınız lütfen?" diye sordu. Adamın kısa bir tereddüt geçirdiğini hissetti. Bir an duralamıştı karşısındaki adam. "Adımı vermek zorunda mıyım? Bu genelde kurallara aykırıdır da." Şüphelenmişti Sinan. Adama dikkatlice baktı. "Doktor Yelisev'in bu yolda bana verilmiş bir talimatı var," diyebildi. Rus ajan soğuk bir şekilde gülümsedi. "Anlıyorum," diye mırıldandı Mihail. "Herhalde beklediğiniz ajanın ben olduğuma kesin emin olmanız için, değil mi?" Mihail bunu söylerken eşikten içeriye girmişti. Koridordaki ajanın konuşmaları işitmesini istemiyordu. Muhtemelen nöbetteki memur aşağıda öldürdüğü FSB ajanını tanıyordu. Ukraynalı fısıldar gibi "Adam adım Kroşenko'dur," dedi. Sinan nihayet rahatlamıştı. Tatiana'nın verdiği isim tutuyordu. "Tamam, şimdi gidebiliriz," diyebildi. Kabanını sırtına geçirdi, çantasını aldı, kapıya yürüdü. Son bir kere ajanı süzdü. Nedense adamdan hiç hoşlanmamıştı. Meraklı bakışları dondurucuydu sanki. Dikkatle elindeki çantaya gözlerini dikmişti. Birlikte odadan çıktılar. Kroşenko'nun koridorda bekleyen başka bir adama hafifçe gülümsediğini gördü. "Kim o?" diye sordu. "Bizim ekipten biri, sizin güvenliğiniz için burada." Sinan ilk defa gördüğü diğer nöbetçiye baktı. Sigara içiyordu ve eliyle güle güle der gibi bir hareket yapmıştı. Biraz daha rahatladı. Bunun bir ekip işi olduğunu anlamıştı. Hızlı hızlı asansöre doğru ilerlediler. Mihail ikinci katın düğmesine basınca durumu fark eden Sinan, "Niye lobiye inmiyoruz?" diye sordu. "Tamamen güvenlik sorunu efendim," dedi Mihail. "Otelin mutfak bölümünden çıkacağız. Aşağıda sizi bekleyenler olabilir." Sinan yine elinde olmadan titredi. Evet, bu olabilirdi, tıpkı dün geceki gibi. Zaten Tatiana'nın bu gizliliği ve esrarengiz daveti de bununla ilgili olmalıydı. Mihail ise aptal herif diye düşündü içinden. Mutfaktan çıkmakla otelin ana giriş kapısındaki FSB görevlisini de böylece atlatmış olacaktı. Ayırımın sonu. Sayfa 206.